Ayrım 6, sayfa 55. Ünite 5. Anonim ortaklığın kuruluşu, yönetim kurulu ve denetim. Anonim ortaklığın tanımı ve unsurları. Anonim şirkete giriş. Anonim şirket, iktisadi konularda faaliyette bulunmak üzere kurulan, ticaret ünvanına sahip, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnızca mal varlığı ile sorumlu bulunan, pay sahiplerinin sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu oldukları en az bir kişiyle kurulabilen şirkettir. Şirketin yönetimiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenenler, şirket çalışanları, şirket alacaklıları, kredi kullandıran bankalar, yatırım yapmayı düşünen kimseler. Sermaye unsuru. 1. Kayıtlı sermaye sistemi. Ana sözleşmede gösterilen alt ve üst limitler arasında yönetim kurulu kararı ile ve ana sözleşme değişikliği usulüne uyulmaksızın sermaye artırımına izin veren bir sistemdir. 2. Esas sermaye sisteminde ise kuruluş sırasında şirketin ana sözleşmesinde gösterilerek ticaret siciline tescil edilen ve daha sonra değiştirilebilmesi ana sözleşme değişikliği gerektiren bir tek rakam vardır. O da esas sermayedir. Sermaye rakamının 4 özelliği bulunduğu söylenebilir. Nakit ile ifade edilmesi, tamamen taahhüt edilmiş olması, önceden belirlenmiş ve sabit olması, paylara bölünmüş olması. Anonim şirketin yararları. Anonim şirketlerin kurumsal yapısı, ortakları değişmesine rağmen şirketin bundan etkilenmeden devam etmesine imkan verir. Atıl durumdaki küçük tasarrufları bir araya getirerek büyük sermayeler oluştururlar. Şirket ortaklarının sorumluluğunun sınırlı olması, pay devrinin kolay olması da ticaret edilmesine neden olmaktadır. Şirket ortaklarının sorumluluğunun sınırlı olması, pay devrinin kolay olması da tercih edilmesine neden olmaktadır. Anonim şirket hisselerinin borsada işlem görmesi, şirkete ortak olmayı ve çıkmayı kolaylaştırmaktadır. Mal varlığı ile sorumluluk. Anonim şirket alacaklılarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Ortakların sınırlı sorumluluğu. Bir ortak, ortaklığa karşı tek borcu olan sermaye taahhüt, dünü ifa etmişse sınırlı sorumluluğu da sona ermiş olur. İkincil yükümlülük koyan kararların alınabilmesi için oy birliğinin şart olduğu hükme bağlanmıştır. Şirketten alacağını tahsil edemeyen bir şirket alacaklısı, sermaye borcunu henüz ifa etmemiş ortağı değil, şirket tüzel kişiliğine başvurabilecek, ortağın sermaye koyma borcunun ifasını ise ancak şirketin yönetim kurulu, şayet şirket iflas halinde ise iflas idaresi veya tasfiye halinde tasfiye memurları isteyebilecektir. Anonim ortaklık türleri. 1. Özel hükümlere bağlı olup olmama açısından A. Özel hükümlere bağlı anonim ortaklıklar. Kendi özel kanunu bulunan ortaklıklar, belirli faaliyet dallarına ilişkin özel düzenlemelere bağlı ortaklıklar, 233 sayılı KHK düzenlemesine bağlı ortaklıklar, kitlerin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin anonim ortaklık tipinde olması zorunludur. B. Genel hükümlere bağlı ortaklıklar. 2. Halka açık olmama açısından. Halka açık anonim ortaklıkların öncelikle SERPK ve ilgili mevzuata tabi olması, boşluk bulunan hallerde yine TTK hükümlerinin genel hüküm olarak uygulanmasıdır. Halka açık olmayanlar ise doğrudan TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler. Anonim ortaklıkların kuruluş sistemleri. 1. Ferman sistemi. 2. İzin sistemi. Bu sistemde anonim şirketin kurulabilmesi için kanundaki hükümlere riayet edilmiş olması yetmez. Ayrıca devletten, yani kamusal makamdan bir kuruluş izninin alınması şarttır. 3. Normatif sistem. Normatif sistemde kuruluş devletin iznine bağlı değildir. Kanunda öngörülen işlemler ve şartlar gerçekleştirildiğinde ortaklık tüzel kişilik kazanır. Kurucu sıfatı ve kuruluş aşamaları. Kurucu sıfatı. Ana sözleşmeyi imzalayan ve sermaye koymayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kişiler kurucu sıfatını kazanır. Kuruluş aşamaları. 1. Ana sözleşmenin hazırlanması ve içeriği ana sözleşmede bulunması zorunlu hususlar. Şirketin ticaret ünvanı ile merkezinin bulunacağı yer, esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış işletme konusu, şirketin sermayesi ile her payın itibari değeri ile bunların ödenmesinin şekil ve şartları, pay senetlerinin nama ve veya hamiline yazılı olacakları, yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bu kişilerden ortaklık adına imza atmaya yetkili olanlar ve ilk yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğu, genel kurulların toplantıya ne şekilde çağrılacakları, şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı, pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının tür ve miktarları, şirketin hesap dönemi. 2. Kurucu imzaları, noter onayı. 3. Kurucular beyanı, pay bedellerinin ödenmesi. A. Kurucular beyanı. Kamuyu aydınlatmak ve sermayenin korunmasını sağlamak amacıyla kuruculara varsa aynı sermaye konulmasının kuruluş sürecinde bir ticari işletme veya aynı satın alınmasının, kurucu haklarının tanınmasının, payların halka arzının gerekçelerinin, yararlarının ve yatırımların maliyetleri gibi hususların ayrıntılı bir şekilde açıklanması yükümlülüğü getirilmiş, bu açıklama kurucular beyanı olarak adlandırılmıştır. B. Pay bedellerinin ödenmesi. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25'i ile çıkarma priminin öngörüldüğü hallerde bunun tamamı tescilden önce nakdi sermayenin geri kalanı da anonim ortaklığın tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. 4. Gerekiyorsa bakanlık izni. 5. Tescil ve ilan. Tescil kurucu niteliktedir, ilan ise açıklayıcıdır. Tescil için 30 günlük süre öngörülmüştür. Kuruluştan sonra devralma. 1. Ortaklığın tescilinden itibaren 2 yıl içinde bir işletme veya ayın şirketçe devralınmalı veya kiralanmalıdır. 2. Devralınan veya kiralanan değer ortaklık sermayesinin 1/10'unu geçmelidir. 3. Bu devir veya kiralama şirketin işletme konusuna girmemeli veya cebri icra yoluyla da gerçekleşmemelidir. Konu ve alış şekli koşulu. Anonim ortaklığın organları ve özellikle yönetim kurulu. Zorunlu organlar. Genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki zorunlu organı bulunur. Yönetim kurulu. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri. 1. Ortaklığı yönetmek ve temsil etmek. 2. Ortaklığın denetimi. 3. Ortaklık mal varlığının borca batık hale düşmesi durumunda mahkemeye bildirim. 4. Genel kurul toplantılarının hazırlanması ve yürütülmesi, ana sözleşme değişikliği. 5. Şirket defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması. 6. Ortaklığın sona ermesi ve tasfiye işlemleri ile ilgili görev ve yetkiler. 7. Tescil ve ilan işlemlerinin yaptırılması. 8. Genel kurul kararlarının uygulanması. 9. Nama yazılı pay senetlerinin devrine izin verilmesi. Yönetim görev ve yetkileri. Ortaklık ile ortaklar arasındaki ilişkileri düzenleyen kanun ve ana sözleşme hükümlerinin öngördüğü görev ve yetkileri de kapsar. Görev ve yetkilerin kullanılması, toplantılar. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Ana sözleşmede aksi öngörülebilir. Yönetim kurulunun toplantıya daveti. Daveti yapan veya yaptıran toplantının gündemini de belirler. Yönetim kurulu toplantılarında gündeme bağlılık kuralı geçerli değildir. Gündemde olmayan konularda karar alınabileceği gibi gündeme sonradan madde de eklenebilir. Toplantı yeri, zamanı, usulü ve karar. Çıkarılacak bir iç yönetmelikle düzenlenebilir, yoksa serbestçe belirlenir. Her bir üye bir oy kullanma hakkına sahiptir. Oyun bizzat kullanılması gerekir. Toplantının içeriği bir tutanakla tespit edilmek ve katılan tüm üyelerin imzasına sunulmak zorundadır. 1. Elden dolaştırma yoluyla karar alınması yöntemi. Bu yola daha çok aciliyet veya toplanma güçlüğü olan hallerde başvurulmaktadır. Bir üyenin dahi görüşme yapılmasını istemesi halinde elden dolaştırılarak veya toplantısız karar alınamaz. 2. Elektronik yönetim kurulu toplantısı yapma olanağı. Yönetim kurulu üyesinin toplantıya katılma yasağı. Yönetim kurulu üyeleri kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya eşinin ya da alt ve üst soyundan birinin yahut üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin kişisel ve şirket dışı menfaati ile şirketin menfaatinin çatıştığı konularda o toplantıya katılamazlar. Toplantı ve karar yeter sayısı. Ana sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm öngörülmemiş ise yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı ise mevcudun çoğunluğudur. Oylamada eşitlik durumunda konu sonraki toplantıya bırakılır. Yine eşitlik çıkarsa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü. 1. Eşit işlem ilkesine aykırı kararlar. 2. Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlar. 3. Pay sahiplerinin özellikle vazgeçilemez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar. 4. Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar. Yönetim yetkisinin devri. Yönetim hak ve görevi kural olarak yönetim kurulu tarafından kullanılır ise de istisna olarak yönetim hak ve görevinin üyeler arasında bölünmesi veya murahhaslara bırakılması mümkündür. Temsile ilişkin görev ve yetkiler. Görev ve yetkiler. Ortaklığı üçüncü kişilere ve ortaklara karşı temsil etme görev ve yetkisi kural olarak yönetim kurulundadır. Fakat istisnaen diğer organların da ortaklığı temsil yetkisi vardır. Tasfiye sürecinde ortaklığı tasfiye memurlarının temsil etmesi gibi. Temsil yetkisinin sınırları. 1. İşletme konusu. 2. Yer ve birlikte temsil. 3. Diğer sınırlamalar. 4. Haksız fiillerden sorumluluk. Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri. 1. Yönetim kurulu tek kişiden de oluşabilir. 2. Yönetim kurulu üyesi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. 3. Yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olması şartı kaldırılmıştır. 4. Gerçek kişi üyenin tam ehliyetli olmaları gerekir. 5. Seçilme engeli bulunmaması gerekir. 6. Ana sözleşme ile yönetim kurulu üyesinin belli niteliklere sahip olması koşulu getirilip getirilemeyeceği konusunda doğrudan bir hüküm mevcut değildir. Yönetim kurulu üyeliğinin kazanılması. Yönetim kurulu üyesi sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi durumlarının tescil ve ilanı gerekir. Ana sözleşme ile atama. İlk yönetim kurulu üyeleri ana sözleşmede gösterilir. Genel kurul tarafından seçim. Kuruluştan sonraki dönemlerde yönetim kurulu üyeleri genel kurulca seçilir. Görev süreleri de en çok 3 yıl olup ana sözleşmede aksine hüküm yoksa yeniden seçilmeleri mümkündür. Kamu tüzel kişisince atama. Yönetim kurulu tarafından geçici seçim. Yönetim kurulu üyeliğinin kaybedilmesi. 1. Azil. 2. İstifa. 3. Kendiliğinden sona erme nedenleri. Üyenin iflası, ehliyetinin kısıtlanması, üyelik için gerekli yasal şartları veya ana sözleşmede öngörülebilecek nitelikleri kaybetmesi, ölüm görev süresinin sona ermesi hallerinde üyeliği kendiliğinden sona erdirir. Ölüm de bir sona erme nedenidir. Genel kurulun süresi dolmuş bulunsa bile yönetim kurulu üyelerince toplantıya çağrılabileceğini hüküme bağlamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin hakları. Haklar mali nitelikte olanlar ve olmayanlar kişisel haklar şeklinde iki gruba ayrılır. Kişisel haklar. Bunlar mali nitelik taşımayan ve üyeler için aynı zamanda birer borç, yükümlülük niteliğinde olan haklardır. Yönetim kurulu toplantılarına yönetim ve temsile katılma, görüş bildirme, oy kullanma, bilgi alma ve inceleme, yönetim kurulu toplantısı yapılmasını ve gündeme madde ilave edilmesini talep etme hakkı gibi. Mali haklar, prim, kazanç payı, ücret, ikramiye. Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yükümlülükleri. Yönetime katılma görevi. Yönetim kurulu toplantılarına katılmak, görüş belirtmek, oy kullanmak, gerekirse karşı çıkmak hem bir yetki hem bir borç ve yükümlülük niteliğindedir. Bilgi alma ve inceleme yükümlülüğü. Bu hem hak hem yüküm niteliğinde sayılmak gerekir. Ortaklık ve işlem yapma ve borçlanma yasağına uyma yükümlülüğü. Yönetim kurulu üyesi kendisi veya başkası adına şirket ile bir işlem yapamaz. Ortaklık ile rekabet etmeme yükümlülüğü. Rekabet yasağına aykırı işlem yapan üyeye karşı ortaklık şu seçimlilik hakları kullanabilir. 1. İşlemden doğan zararın tazmini. 2. Yapılan işlemin ortaklık adına yapılmış sayılması. 3. Üçüncü kişiler hesabına yaptığı işlemlerden doğan menfaatlerin ortaklığa devri. Görüşmelere katılma yasağı. Özen ve bağlılık yükümlülüğü. Anonim ortaklıkta denetim. İç denetim. Anonim ortaklıkların iç denetiminden genel olarak anlaşılan ortaklığın işleyişi ile ilgili olarak şirket adına yapılan ve elde edilen sonucun pay sahiplerine sunulduğu denetimdir. Dış denetim. Devlet adına kamu tüzel kişilerince yapılan denetim ile bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetim şeklinde ikiye ayrılabilir. Devlet tarafından yapılan denetim. Bağımsız denetçiler, denetim kurumları tarafından yapılan denetim. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen bağımsız denetim. Anonim ortaklıklarda bağımsız denetim genel olarak ortaklığın bir faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının kanuna, ana sözleşmenin finansal tablolara ilişkin düzenlemelerine ve Türkiye muhasebe standartlarına uygun olup olmadığını Türkiye denetim standartları çerçevesinde denetlemek ve sonucu bir rapora bağlamak. Denetime tabi ticaret ortaklıkları. Tüm anonim ortaklıklar değil, sadece bakanlar kurulunca belirlenecek şirketler denetime tabidir. Denetçi olabilecekler ve nitelikleri. Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan ve kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunca yetkilendirilen kişiler veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. Denetimin konusu ve kapsamı. Denetçi, denetime tabi ortaklığın veya topluluğun finansal tablolarını, konsolide tablolarını ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporlarını denetleyecektir. Denetim standartları ve kamu gözetimi kurumu. Denetimde uygulanacak standartlar, kamu gözetimi kurumunca yayınlanan uluslararası denetim standartları ile uyumlu Türkiye denetim standartlarıdır. Denetçi sıfatının kazanılması. Denetçiyi kural olarak denetlenecek ortaklığın genel kurulu seçer. Bu yetki genel kurulun devredilemez yetkilerindendir. Ortaklığın herhangi bir nedenle denetçisiz kalması durumuna ilişkin olarak kanun iki istisnai düzenleme getirmiştir. İlki denetçinin mahkeme tarafından seçilmesi, ikincisi ise denetçinin fesih ihbarda bulunması durumunda denetçinin yönetim kurulu tarafından seçilmesidir. Genel kurul, faaliyet döneminin 4. ayına kadar denetçiyi seçmelidir. Aşağıdaki yerlerde ise denetçiyi mahkeme seçer. 1. Genel kurul denetçiyi 4. aya kadar seçemezse. 2. Genel kurul kararı geçersiz ise, iptale tabi veya batıl ise. 3. Denetçi kendisine sunulan iş teklifini reddederse. 4. Denetçi sözleşmeyi feshederse. 5. Denetçi hakkında görevden alma davası açılmış ise eş zamanlı olarak mahkeme yeni bir denetçi atar. Denetçinin yükümlülükleri. 1. Denetimi Türkiye denetim standartlarına uygun olarak yürütmek. 2. Risklerin erken saptanması. 3. Borcunu gereği gibi yerine getirmek. 4. Sır saklamak. Denetlenen ortaklığın yükümlülükleri. Denetlenen ortaklığın yükümlülükleri 1. Denetim ücretini ödeme, 2. Denetim çalışmaları için gerekli bilgi ve belgeleri sağlama. Denetim raporunun sonuçları 1. Olumlu görüş, 2. Sınırlandırılmış olumlu görüş, 3. Görüş bildirmekten kaçınma, 4. Olumsuz görüş. Özel denetim. Belirli bazı olayların aydınlatılması amacıyla yapılan denetime özel denetim, bu görevi yerine getiren kişi özel denetçi denir. Özel denetçi, denetlenecek olan işlem veya olayla ilgili olarak uzmanlığı bulunan kişi veya kişilerdir. Özel denetçinin seçimi. Pay sahibinin özel denetim yapılmasını isteyebilmesi için 1. Özel denetimin pay sahipliği haklarını kullanmak için gerekli olması, 2. Bilgi alma veya inceleme haklarının kullanılmış olmasıdır. Ünite ile ilgili sorular. Soru 1. Anonim ortaklıkta sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yönetim kurulu kararı ile ortaklara ikincil yükümlülükler getirilebilir. B. Ortaklara ticaret mahkemesi kararı ile ikincil yükümlülükler getirilebilir. C. Ortaklık borçlarından dolayı ortaklar birinci derece sorumludur. D. Ortakların sorumluluğu üstlenmiş oldukları sermaye payı ile sınırlıdır. E. Ortakların sorumluluğu istenildiği şekilde artırılabilir. Çözüm, anonim şirket ortakları şirkete karşı üstlendikleri sermaye borcu ile sınırlı olarak sorumludurlar. Şirkete karşı sermaye payını tamamen ödeyen ortak artık şirketin borçlarından sorumlu tutulamaz. Yanıt D. Ortakların sorumluluğu üstlenmiş oldukları sermaye payı ile sınırlıdır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık sözleşmesinde bulunması isteğe bağlı hususlardandır? A. Şirketin sermayesi, B. Her payın itibari değeri, C. Temerrüde düşen pay sahiplerine öngörülen cezai şart, D. Şirket bir süreyle sınırlandırılmışsa bu süre, E. Şirketin ticaret ünvanı. Çözüm, anonim ortaklık sözleşmesinde bulunması isteğe bağlı hususlar, ortakların emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla sözleşmeye koydukları hususlardır. Yanıt C. Temerrüde düşen pay sahiplerine öngörülen cezai şart. Soru 3. Anonim ortaklığın sermayesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Anonim ortaklığa ticari itibar ve emek sermaye olarak konulabilir. B. Anonim ortaklık sözleşmesinde ortaklığın sermayesi ayın olarak ifade edilmelidir. C. Anonim ortaklık sermayesinin belirli ve paylara bölünmüş olması gerekir. D. Anonim ortaklığın sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır. E. Anonim ortaklığa yalnızca ayın sermaye olarak konulabilir. Çözüm. Anonim ortaklık sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ortaklık türüdür. Sermaye miktarı 50.000 TL'den az olamaz. Ortaklığa nakitten başka bir hak veya ayın sermaye olarak konulmuşsa bunun takdir edilen maddi değeri esas sözleşmede belirtilmelidir. Yanıt C. Anonim ortaklık sermayesinin belirli ve paylara bölünmüş olması gerekir. Soru 4. Anonim ortaklık borçlarından dolayı nasıl sorumludur? A. Yalnız mal varlığı ile, B. Fiilen ödenmiş sermayesi ile, C. Sözleşmede yazılı sermayesi ile, D. Yalnız 5.000 TL ile, E. Genel kurul kararı ile belirlenen sorumluluk miktarı ile. Çözüm. Özel kişiliğe sahip olan anonim şirketler borçlarından dolayı kendi mal varlığı ile sorumludur. Anonim ortaklıkta her bir ortağın sorumluluğu ise üstlendikleri sermaye miktarı ile sınırlandırılmıştır. Yanıt A. Yalnız mal varlığı ile. Soru 5. 1. En az 5 kişiyle kurulabilir. 2. Ticaret ünvanına sahip. 3. Mal varlığı ile sorumlu. 4. İktisadi konularda faaliyet gösterir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri anonim şirketin özellikleri arasında yer alır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 2 ve 4, D. 2, 3 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Çözüm. Anonim şirketi özellikleri, en az bir kişiyle kurulabilen, ticaret ünvanına sahip, iktisadi konularda faaliyet gösteren, borçlarından yalnızca mal varlığı ile sorumlu olan, ortaklar şirkete karşı taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sorumludur. Yanıt D. 2, 3 ve 4'tür. Soru 6. Anonim şirketin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Anonim şirketlerin kuruluşunda ferman, izin ve normatif sistem söz konusudur. B. Anonim şirketlerde tescil kurucu nitelik taşır. C. Anonim şirketler tescil ile birlikte tüzel kişilik kazanır. D. Normatif sistemde idarenin takdir yetkisi söz konusu değildir. E. Anonim şirketlerin kuruluşunda iki sistem benimsenmiştir. Çözüm. Anonim şirketlerin kuruluşunda ferman sistem, izin sistemi, normatif sistem olmak üzere 3 sistem söz konusudur ve ülkemizde normatif sistem kabul edilmiştir. Yanıt E. Anonim şirketlerin kuruluşunda iki sistem benimsenmiştir. Soru 7. Anonim ortaklıkta her bir ortağın sorumluluğu ne ile sınırlandırılmıştır? A. Fiilen ortaklığa koydukları sermaye miktarı ile, B. Üstlendikleri sermaye miktarı ile, C. Tüm mal varlıkları ile, D. Mal varlıklarının 5'te 1'i ile, E. Fiilen ortaklığa koydukları sermaye miktarının 5'te 1'i ile. Çözüm. Anonim ortaklıkta ortakların sorumluluğu üstlenmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır. Üstlenilen sermayenin ortaklığa ödenmesi veya konulması ile ortağın sorumluluğu kesin olarak son bulur. Ödenmeyen sermaye yükümünden dolayı ortak, ortaklık alacaklarına karşı değil, ortaklığa karşı sorumludur. Yanıt B. Üstlendikleri sermaye miktarı ile. Soru 8. Halka açık anonim şirketler aşağıdakilerden hangisinin denetimine tabidir? A. Hazine Müsteşarlığı, B. Bankalar Birliği, C. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, D. Sermaye Piyasası Kurulu, E. TÜRMOB. Çözüm. Halka açık anonim şirketler öncelikle Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine, boşluk bulunması durumunda ise Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Yanıt D. Sermaye Piyasası Kurulu'dur. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın kuruluş aşamalarında yer almaz? A. Noter onayı, B. Pay bedellerinin ödenmesi, C. Kurucular beyanı, D. Esas sözleşmenin hazırlanması, E. Denetçi seçimi. Çözüm. Anonim şirketinin kuruluş aşamaları, esas sözleşmenin düzenlenmesi, imzaların noter tasdiki, gerekiyorsa bakanlık izni, pay bedellerinin ödenmesi, kurucular beyanı, ticaret sicine tescil ve ilandır. Yanıt E. Denetçi seçimi. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta payın sahibine tanıdığı mali haklardan biridir? A. Özel denetçi atanmasını talep etme hakkı. B. Bilanço görüşmelerinin ertelenmesini talep etme hakkı. C. Yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorum dava açılmasını talep etme hakkı. D. Kar payı hakkı. E. Genel kurul toplantısında oy kullanma hakkı. Çözüm, çeşitleri bakımından payın sahibine sağladığı haklar, bilgi alma ve inceleme hakkı, mali haklardır. Mali haklar, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim, yıllık kârdan pay, kazanç payıdır. Mali hakların sağlanabilmesi için bunun tutarının esas sözleşmede yer alması veya genel kurul tarafından belirlenmesi gerekir. Yanıt D. Kâr payı hakkı. Soru 11. Anonim şirketin temsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Anonim şirketin temsilinde kural olarak çift imza geçerlidir. B. Esas sözleşme ile yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisi sınırlandırılabilir. C. Esas sözleşmeye şirketin tek imza ile temsil edilebileceğine yönelik hüküm konulabilir. D. Temsili yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür hukuki işlemi şirket adına yapabilir. E. Anonim şirketi yönetim kurulu temsil eder. Çözüm, temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Ancak temsil yetkisi merkezin veya bir şubenin işleriyle sınırlandırılabileceği gibi birlikte temsil ile de sınırlandırılabilir. Ancak bu sınırlamaların geçerli olabilmesi için tescil ve ilan edilmesi gerekir. Yanıt B. Esas sözleşme ile yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisi sınırlandırılabilir. Soru 12. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yönetim kurulu üyeleri sahip oldukları yetkiyi başkalarına devretmiş olsalar bile sorumlulukları devam eder. B. Sorumluluk kapsamına yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra yöneticiler ve tasfiye memurları da girer. C. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu kusur sorumluluğudur. D. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu şirkete pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşıdır. E. Sorumluluğun kaynağı yönetim kurulu üyelerinin kanundan veya esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmeleridir. Çözüm, kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi kanuna dayanarak başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar. Yanıt A. Yönetim kurulu üyeleri sahip oldukları yetkiyi başkalarına devretmiş olsalar bile sorumluluklarına devam eder. Soru 13. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla 3 yıldan daha uzun bir süreyle seçilebilir. B. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapacak şekilde seçilebilir. C. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini 1 yıl görev yapacak şekilde seçebilir. D. Yönetim kurulu üyelerinin 3 yıldan daha az süreyle görev yapacağı esas sözleşme ile öngörülebilir. E. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolmuş olsa bile genel kurulu toplantıya çağırabilir. Çözüm, anonim şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. En çok 3 yıl için seçilirler, bu süre uzatılamaz fakat azaltılabilir. Yanıt A. Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla 3 yıldan daha uzun bir süreyle seçilebilir. Soru 14. 1. İstifa, 2. iflas, 3. ehliyetinin kısıtlanması, 4. azil. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erme halleri arasında yer alır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 3 ve 4. Çözüm, yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye gerekli kanuni şartları ya da esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse üyeliği kendiliğinden sona erer. Yanıt D. 2 ve 3. Soru 15. Anonim şirketin ana sözleşmede yazılı kayıtlı sermaye rakamının yükseltilmesi veya indirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Sermayenin onda ikisini oluşturan pay sahiplerinin bu yönde karar vermesi yeterlidir. B. Sermayenin onda birini oluşturan pay sahiplerinin bu yönde karar vermesi yeterlidir. C. Ana sözleşme değişikliği yapılmaksızın denetçilerin bu yönde karar alması yeterlidir. D. Genel kurulda bu yönde karar alınmalı ve ana sözleşme değişikliği yapılmalıdır. E. Ana sözleşme değişikliği yapılmaksızın yönetim kurulunun bir yönde karar alması yeterlidir. Çözüm, ana sözleşmede yazılı kayıtlı sermaye rakamının yükselmesi veya indirilmesi için ana sözleşme değişikliği yapılması genel kurul kararı ile mümkündür. Yanıt D. Genel kurulda bu yönde karar alınmalı ve ana sözleşme değişikliği yapılmalıdır. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biridir? A. Her payın itibari değeri, B. Kar dağıtım oranı, C. Tasfiye bakiyesi oranı, D. Paylara tanınan imtiyazlar, E. Temerrüde düşen pay sahipleri için öngörülen cezai şartlar. Yanıt A. Her payın itibari değeri. Soru 17. Bir ünvana sahip esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu olan ortaklık aşağıdakilerden hangisidir? A. Kolektif ortaklık, B. Komandit ortaklık, C. Limited ortaklık, D. Anonim ortaklık, E. Adi ortaklık. Yanıt D. Anonim ortaklık. Soru 18. 1. Ölüm, 2. istifa, 3. azil, 4. iflas. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yönetim kurulu üyesi sıfatının sona erdiği haller arasında yer alır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 4, C. 2 ve 3, D. 3 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Yanıt 1, 2, 3 ve 4. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin borçlarından biri değildir? A. Bağlılık borcu, B. Şirkete borçlanma yasağı, C. Ortaklık ile rekabet etmeme borcu, D. Yönetim borcu, E. Sermaye borcu. Yanıt E. Sermaye borcu. Soru 20. Belirli olayların açıklığa kavuşturulması nedeniyle yapılan denetimi yerine getiren denetçiye ne ad verilir? A. Özel denetçi, B. Hesap denetçisi, C. Mali denetçi, D. Bağımsız denetçi, E. Genel denetçi. Yanıt A. Özel denetçi. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta denetçi seçimi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A. Denetçi seçim yetkisi kurulacak genel kuruluna aittir. B. Denetçi her faaliyet dönemi için seçilir. C. Genel kurulun denetçi seçme yetkisi devredilebilir bir niteliktedir. D. Denetçi belirli hallerde yönetim kurulu tarafından seçilebilir. E. Denetçi belirli hallerde mahkeme tarafından seçilmesi de mümkündür. Yanıt C. Genel kurulun denetçi seçme yetkisi devredilebilir bir niteliktedir. Soru 22. Yönetim kurulu üyelerinden her biri şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girememesine ne ad verilir? A. Şirkete borçlanma yasağı, B. Rekabet yasağı, C. Müzakerelere katılma yasağı, D. Yönetim borcu, E. Özen borcu. Yanıt B. Rekabet yasağı. Soru 23. Anonim şirketlerde tasfiye payının dağıtımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Ana sözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça tasfiye payı dağıtımı ayın olarak yapılır. B. Ana sözleşme veya yönetim kurulunun aksine bir kararı bulunmadıkça tasfiye payı dağıtımı ayın olarak yapılır. C. Ana sözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça tasfiye payı dağıtımı para olarak yapılır. D. Tasfiye payı dağıtımı konusunda ana sözleşmede mutlaka bir hüküm bulunmalıdır. E. Tasfiye payı dağıtımı konusunda hüküm bulunmayan ana sözleşme geçersizdir. Yanıt C. Ana sözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça tasfiye payı dağıtımı para olarak yapılır. Soru 24. Anonim şirket ortaklarının sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Ortaklar yalnızca ortaklık alacaklılarına karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumludur. B. Ortaklar yalnızca ortaklık alacaklılarına karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarının onda birince sorumludur. C. Ortaklar yalnızca ortaklık alacaklılarına karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarının %1'ince sorumludur. D. Ortaklar yalnızca ortaklığa karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumludur. E. Ortaklar yalnızca ortaklığa karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarının %10'unca sorumludur. Yanıt D. Ortaklar yalnızca ortaklığa ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumludur. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? A. Ortaklığı yönetmek ve temsil etmek. B. Müdürleri atamak ve azletmek. C. Genel kurul toplantılarını hazırlamak. D. Genel kurul toplantılarını yürütmek. E. Ortaklık mal varlığının borca batık hale düşmesi durumunda ticaret sicili memuruna bildirimde bulunmak. Yanıt E. Ortaklık mal varlığının borca batık hale düşmesi durumunda ticaret sicili memuruna bildirimde bulunmak. 6. ayrımın sonu sayfa 64.